الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Kitab-ül Hac, Hac kitabıyla, Hac bölümüyle alakalı hadis-i şeriflerimizi almaya devam ediyoruz. Bu başlık altında, Hac başlığı altında birden fazla ne var? Konu başlığı var. Mikatlarla alakalı bahsettik, haccın faziletinden bahsettik. Şu anda da Babul İhrami ve ma yetaallaku bihi, ihram ile alakalı ve aynı zamanda ihram ile alakalı olan hususlar ile alakalı hadis-i şerifleri ele almaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız birkaç derstir ne yapıyoruz? İhram yasakları ile alakalı, yani ihrama girdikten sonra yasak olan, yasaklanan hususlar neyse onları almaya devam ediyoruz. En son dersimizde Osman radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyordu Osman radıyallahu anh. La yankihul muhrimu ve la yunkahu ve la yahtubu, ravahu Müslim. Osman radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İhramda olan, muhrim olan kimse ihrama girdikten sonra evlenemez, başkasını evlendiremez ve aynı zamanda nişan veyahut da dünürlük ne yapamaz? Yapamaz. Demek ki ihrama girdikten sonra bu sayılan hususların yapılması ihram yasakları kapsamına giriyor. Dedik ki ihrama giren kimse ne yapamaz? Kendisini evlenemez. Evlilik akti yapamaz. İsterse bu evleneceği bayan ihramlı olmasın, haçlı olmasın. Mesela düşünün, adam ihrama girdi, hac için niyet etti, Mekke'ye geldi ve orada nikah akti yapmak istiyor, evlenmek istiyor. Ve bulduğu bayan da ihramlı değil. Diyoruz ki bu yapılan nikah geçerli midir?
Değildir.
Diyoruz ki geçerli değildir. Çünkü ihramlı olan kimse ne yapamaz?
Nikahlanamaz.
Nikahlanamaz. Aynı zamanda diyoruz ki başka birisinin nikahını da kıyamaz. İsterse bu nikahını kıydığı kimseler ihramlı olmasalar dahi onların nikahını ne yapamaz? Kıyamaz. Peki kıydı, bu nikah nedir?
Geçersizdir.
Yani batıl olan bir nikahdır. Bu nikahın ne yapılması gerekir? Yeniden tazelenmesi, kıyılması gerekir. Ve la yahtubu, ve aynı zamanda nişan dediğimiz husus. Yani kişi evlilik önceki, yani dünürlük yapıp gidip bir kız ne yapamaz? İhramlıyken isteyemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususları ihram yasakları kapsamında ne yapıyor? Bize aktardığını söylüyoruz. Çünkü dedik ki bu tip şeyler, yani nişanlanmak, dünürlük yapmak veyahut da evlenmek, başkasını evlendirmek, bunlar insanı evlilik nimetinden sonra, evlendikten sonra, nikah akdinden sonra bu iş insanı hanımıyla ne yapmaya götürecek? İlişki kurmaya götürecek. Ve ihramlıyken yasaklanan en büyük hususlardan bir tanesine, ihram yasaklarından en büyüğü ne? Kişinin hanımıyla cima etmesi. Ve hatta hatırlayın, bununla ilgili yasağı dedik ki birinci tahallülden olursa cezası şunlar şunlar, birinci tahallülden sonra olursa cezası bunlar bunlar. Öncelikle diyoruz ki birinci tahallülden önce olur ise Çakır abi, yani bayramın ilk günü, Kurban Bayramı'nın ilk günüden önce kişi ihramlıyken hanımıyla ilişkiye girer ise bunun cezası olarak diyoruz ki öncelikle ne yapmış olur? Günaha girmiş olur. Bundan ne yapması gerekir?
Tövbe,
tövbe etmesi gerekir. İkinci olarak diyoruz ki haccı fasit olur. Ne demek Çakır abi, haccı fasit olur?
Haccı geçersiz oluyor.
Haddi geçersiz, yani batıl.
Evet.
Üçüncü olarak diyoruz ki hac amellerini yapmaya devam eder. Düşün, haccı batıl oldu. Adama diyoruz ki ihramdan çık, artık ülkene, beldene dön. Zaten yaptığın hac geçerli değil demiyoruz. Diyoruz ki haccı ne yapacaksın?
Geleceksin.
Tamamlayacaksın. Dördüncü olarak diyoruz ki ceza olarak, fidye olarak bir tane deve keseceksin. Bir tane deve keseceksin ki yapmış olduğun şeyin cezası. Beşinci olarak da diyoruz ki bir sonraki sene bu batıl olan haccını ne yapacaksın?
İade
edeceksin, kaza edeceksin. O yüzden diyoruz ki ihram yasakları arasında en şiddetli cezaya çarptırılan husus ne? Kişinin hanımıyla cinsi münasebette bulunması, cima etmesi. O yüzden diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlenmeyi, evlendirmeyi veyahut da dünürlük yapmayı veyahut da nişan akdi yapmayı yasaklamasındaki hikmet, yani hikmeti, bu işin hikmeti ne? Sonuçta bu nikah akdi insanı neye götürecek? Hanımıyla cinsi münasebette bulunmasına götüreceği için ihramlı olan kimseye bunların yasaklandığını söylüyoruz. Daha sonra yine başka bir ihram yasağından bahsetmiştik. Bu konuyla alakalı iki tane hadis ele almıştık. Bu da ihramda olan kimsenin avlanamayacağı ile alakalı husustu. İhram yasaklarından birisi de neydi? İhramlı olan kimsenin avlanamayacağı ve aynı zamanda kendisi için avlanan hayvandan da av hayvanından da yemesinin caiz olmadığı ile alakalı iki tane hadisten bahsettik. İlk hadiste Ebu Katade radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Medine'den yola çıkıyorlar. Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı senede ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Katade ile yanında bir grup sahabeye sahil yolunu tutmalarını söylüyor. Ve bunlar Mikat bölgesindeyken ihrama giriyorlar. Ebu Katade radıyallahu anh ne yapmıyor? Onlarla birlikte ihrama girmiyor. Yolda yabani eşek sürüsü görüyorlar. Ve bu sahabeler, ihramda olan sahabeler Ebu Katade radıyallahu anh'a yardım etmeden Ebu Katade radıyallahu anh gidip bu görmüş olduğu sürüden bir tane dişi yabani eşek avlıyor ve getirip pişirip bunu yiyorlar. Bunu yedikten sonra sahabelerin içinde bir sıkıntı oluşuyor. Acaba biz ihram yasaklarından bir şey işledik mi gibi bir sıkıntı oluşuyor ve yanlarında kalan o avlanılan av hayvanından kalan bir parça eti de yanlarına alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevini ifa ettikten sonra, vermiş oldukları görevi yerine getirdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşuyorlar ve bu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki böyle böyle oldu ve biz bu etten yedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuyu daha açık anlayabilmek için soruyor. Diyor ki sizlerden birisi av hayvanını avlaması için onu emretti mi? Diyorlar ki hayır. Peki sizlerden birisi bu av esnasında ona yardımcı oldu mu? Yani av hayvanını işaret etti mi? Veyahut da üzerinde bulunan bir bıçağı veyahut da bir şeyi verip ona avlanması için yardımcı oldu mu? Diyorlar ki hayır, bu hususta hiçbir şekilde ona ne yapmadık, yardımcı olmadık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zaman gönül rahatlığıyla ne yapabilirsiniz? Bu geri kalan eti de yiyebilirsiniz. Hatta Ebu Katade radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu etten ikram ettim. Kendisi de bu etten ne yaptı? Yedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yemiş olması neyi gösteriyor? Yani gönlünüz rahat olsun, yapmış olduğunuz şey ihram yasaklarıyla alakalı değil. Bir sonraki rivayette yine aynı konuyla alakalı rivayette ikinci rivayette ise Sa'b ibn Cethame radıyallahu anh'un bize aktardığı rivayette Ebva denilen mıntıkada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bu sahabenin olduğu mıntıkaya uğruyor. Ve bu sahabe de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi diye ona ikram etmek için ava çıkıyor. Ve avlandığında yabani bir eşek avlıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bundan ikramda bulunuyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ikramı geri çeviriyor. Sahabenin kendisine avlanıp getirmiş olduğu bu ikramı geri çeviriyor. Bunun üzerine sahabenin morali bozuluyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona misafir olmuş, ona bir ikramda bulunmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ikramı ne yapıyor? Geri çeviriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabenin bu yüzündeki bu yani ikramı geri çevirdikten sonraki bu halini görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki bizler normalde senin ikramını bize geri çevirmezdik. Ancak bizim geri çevirmemizin sebebi nedir? İhramlı olduğumuzdan dolayı bize getirmiş olduğun bu etten ne yapamayız? Yiyemeyiz. Konuyla alakalı baktığımız zaman hatırlayın geçen hafta da konuya değindik. Dedik ki iki tane rivayet var. Birisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeleri için izin veriyor. Kendisi de yiyor. İkinci rivayette kendisine gelen eti yemiyor ve aynı zamanda ihramlı olmasını ne yapıyor buna? Gerekçe gösteriyor, sebep gösteriyor. Peki bu iki rivayeti nasıl algılamamız gerekiyor dedik? Hatırlayın. Ha, dedik ki konu ilim ehli arasında ihtilaflı dedik. Ama tercih ettiğimiz görüş konuyu dedik ki iki hadisi ne yapıyoruz? Cem ediyoruz. İlk rivayette avlanan sahabi o ihramlı olanlar için avlanmadı. Kendisi için avlandı. Kendisi için avlandığı şeyden ne yaptı onlara? İkram etti. İkinci rivayette ihramlı olan bir kimse için ne vardı? Avlanma vardı. O yüzden ihramlı olan kimse o etten yemesi caiz değildi. O zaman diyoruz ki, özet olarak diyorum ki, eğer bir kimse ihramlı olan bir kimse için değil de kendisi için avlanıyor ise ve bu avlandığı şey ihramlı olan kimse ikram ediyorsa onun bunda yemesinde bir sakınca, bir beis yoktur. Ebu Katade radıyallahu anh'ın hadisi buna delalet etmektedir. Eğer bir kimse ihramlı olan bir kimse için avlanıyor ve ona bu etten ikram ediyor ise ihramlı olan kimsenin bu etten yemesi caiz değildir. İkinci hadiste ne yapıyor dedik? Buna delalet ediyor. Demek ki ihram yasaklarından bir tanesi de neymiş? İhrama giren kimse kendisi ihramlı olduğu esnada av hayvanını avlayamaz ve kendisi için avlanan hayvanda ne yapamaz? Yemesi caiz değildir. Bu iki hadisi de kısaca hatırladıktan sonra bugünkü ilk hadis-i şerifimize geçiyoruz. Bu ilk hadis-i şerifimiz de Ayşe annemizin bize rivayet ettiği hadis-i şerif. Diyor ki rivayette قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم والأقرب والحدة والغراب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. Bu rivayette Ayşe annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Yeryüzünde gezen hayvanlardan 5 tane, 5 çeşit vardır ki bunların hepsi favasıktır. Fasık olan hayvanlardır. Biraz sonra ne manaya geldiğini söyleyeceğiz. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem bölgesinde veyahut da harem bölgesi dışında bu hayvanlar öldürülebilir. Bunların öldürülmesinde bir beis yoktur. Daha sonradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 5 tane hayvanın ne olduğundan bize haber veriyor. Birinci olarak diyor ki akrep. İkinci olarak çaylak dediğimiz kuş. Üçüncü olarak karganın bir cinsi. Biraz sonra açıklarken söyleyeceğiz. Dördüncü olarak fare. Beşinci olarak da saldırgan kuduz olmuş köpek. Bunların öldürülmesi ister harem bölgesinde olsun, ister harem bölgesi dışında olsun, ister ihramlı olsun, isterse de ihramlı olmayan kişi tarafından yapılsın. Bunları öldürülmesinden dolayı yapan kimsenin bir sorumluluğu olmadığını bize aktaran bir hadis-i şerif. Bir önceki rivayet neyle alakalıydı? İhramlı olan kimse av hayvanlarını ne yapamaz? Avlayamaz. Bu rivayet bize neyi gösteriyor? Bazı hayvanlar vardır ki ihramlı da olsan, ihramsız da olsan, harem bölgesinde de olsan, harem bölgesinden kastımız ne? Mekke veyahut da Medine'nin harem bölgesi var. İlerideki hadislerde bunlara değineceğiz. İster Mekke'nin harem bölgesinde olsun, isterse de harem bölgesi dışında, yani Mekke veyahut da diğer herhangi bir yerde olsun, bu hayvanların öldürülmesinden dolayı bir sıkıntı, bir problem olmadığını bize açıklayan bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kulluhunne favasık. Bu hayvanların hepsi fasık olan hayvanlardır. Burada fasıktan kasıt, insanlara eziyet veren hayvanlar anlamında. Yani tabiatı itibariyle kimisi insanın değerli olan bir eşyasını çalar. Kimisi fare gibi evinde delik açar, yediği yemeklere musallat olur gibi ne var? İnsanlara zarar veren veyahut da evlerine zarar veren hayvanlar olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette bize bunların öldürülmesinde bir problem, bir beis olmadığını bize haber verdiğini gösteriyor. Bu hayvanlar İnsanlara eziyet etmelerinden dolayı, vermiş oldukları eziyetlerden dolayı öldürülmesinde bir beis olmayan hayvanlar. Öncelikli olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki akrep. Akrebin öldürülmesinde bir beis yoktur. Akrebin özelliği ne? Akrebi diğer hayvanlardan ayırt eden özellik zehirli olması. Zehirli olup insanlara soktuğunda zehir verip hatta ölümlerine dahi sebebiyet veren bir hayvan olduğu için bu hayvanın katledilmesi ne yapılmış? Şer'i olarak aleykümselam cevaz verilmiş. O yüzden ilim ehli diyor ki akrep ve akrep cinsi olan yani zehirli özelliğe sahip olan bütün hayvanlar da ne yapar? Bu kapsamda değerlendirilebilir. Eğer zehirli bir yılan var ise Bunun öldürülmesinde bir beis var mı? Yok. Neye kıyas ediyoruz? Akrebe kıyas ediyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saymış olduğu buradaki beş hayvan kendisiyle sınırlı değil. Bu özelliklere sahip olan hayvanlar da aynı hükmü kapsıyor diyoruz. İkinci olarak el-hidete, hide çaylak bir kuş cinsi. Eski dönemlerde de şimdi biz şehir hayatında yaşadığımız için bu hayvanları ne yapamıyoruz? Bazılarından haberimiz bile yok. Yani çaylak dediğimiz zaman. Bu hayvanın özelliği eskiden insanların evlerinden veyahut da bahçelerinden, şeylerinden insanların etlerini veyahut da değerli eşyalarını alıp götüren bir hayvanmış. Yani bu şekilde de insanların eşyalarını alıp çalıp onlara zarar veren bir hayvan olduğu için ne yapılmış? Bu hayvanın öldürülmesi yasaklanmış. Üçüncü olarak diyoruz ki el-gurab, karga. Karganın da iki cinsi var. Birisi bilmiş olduğumuz her tarafı siyah olan karga. Bunun normalde öldürülmesi bu kapsama girmiyor. İkinci olan cinsi var karganın. Göğüs kısmı ve sırt kısmı beyaz olan karga. Ne diyoruz biz buna? Saksağan diyorlar değil mi? Günümüzde bu cinse, karganın bu cinsine saksağan diyorlar. Bu da aynı şekilde insanların değerli eşyalarını çaldığı için bu aynı zamanda yetişen meyvelerin dallarındaki özellikle işte Suudi Arabistan gibi yerlerde hurma ağaçlarının o meyvanın oluştuğu dalları kökünden koparıp meyveye zarar verdiği için yetişmesini engellediği için veyahut da birçok sebepten dolayı bunun da öldürülmesine ne yapılmış? Cevaz verilmiş. Başka bir hayvan dördüncü olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fareyi zikrediyor. Diyor ki farenin öldürülmesi de nedir? Helaldir. Fare insanların yemiş olduğu yiyeceklere musallat olduğu gibi aynı zamanda ne yapıyor? Evlerinde delikler açıp evlere de zarar verdiği için bu özelliklerinden dolayı öldürülmesi caiz olan hayvanlar kapsamına giriyor. Son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kelbül akur diyor. Yani saldırgan, kuduz olmuş, köpeğin de öldürülmesine ne yapılmış? Cevaz verilmiş ama bunun dışında saldırgan olmayan köpeğin öldürülmesi bu manada caiz değil. Bu hadis kapsamında ne yapamıyoruz? Değerlendiremiyoruz. Diyoruz ki saldırgan olan, kuduz olan köpeğin öldürülmesi insanlara vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı, eziyetten dolayı öldürülmesine cevaz verilmiş. Burada ilim ehli bu saldırganlıktan dolayı diğer vahşi, yırtıcı, işte kurt gibi, ne bileyim çakal gibi, aslan gibi İnsanlara saldırarak zarar veren hayvanları da ne yapıyorlar? Bu kapsamda değerlendiriyorlar. Onların da öldürülmesi bu kapsamda değerlendirilen hayvanlar arasında. Diyoruz ki ihram ile alakalı olan kısım ile alakalı hayvanları biz dört kısma ayırıyoruz. Birinci olarak diyoruz ki eziyet veren hayvanlar. Eğer bir hayvan eziyet veriyor ise bunun öldürülmesi nedir? Caizdir. İhramlı olan kimseye bundan dolayı bir şey gerekli olmaz. İkincisi yenilmeyen ve eziyet veren hayvanlar. Yani bazı hayvan yenilebilir, bazı hayvan yenilmesi caiz de olmayabilir. Ve aynı zamanda insanlara eziyet veriyor ise hem yenilmeyen hem de eziyet veren bir hayvan ise bunun da aynı şekilde öldürülmesiyle alakalı ilim ehli diyor ki mekruhtur ama bundan dolayı bir fidye gerekmez. Üçüncü olarak diyoruz ki evcil eti yenen hayvanlar işte koyun gibi. İnek gibi, deve gibi ihramlı olan bir kimse bunları kesip yemesinde veyahut da ihramlı olmayan kimsenin bunları yemesinde bir beis yoktur. Her durumda nedir? Bunların kesilip yenilmesi helaldir. Dördüncü olarak diyoruz ki eti yenen av hayvanları. Eti yenen av hayvanları. Tavşan gibi, ceylan gibi. İhramlı olan kimse ihrama girdikten sonra eti yenen av hayvanlarından birisini avlıyor ise fidye olarak onun misli olan bir şeyi ne yapar? Kurban eder. Mesela adam ceylan avladı. Bunun fidye olarak karşılığı nedir diyoruz? Diyoruz ki mesela bunun karşılığı koçtur. Bunu ilim sahibi olan veyahut da akıl sahibi olan insanlar arasında sorulduğu zaman ben bunu avladım, bunun karşılığında ne kurban etmek istiyorum denildiği zaman örfi olarak da bakıldığı zaman bunun karşılığı şu hayvandır denildiği zaman ihramda olup av hayvanını avlayan bir kimseye normal diğer hayvanlar gibi muamele etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bundan dolayı fidye vermesi gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle avlanılan hayvana karşılık onun misli olan bir şeyin ne yapılmasını, fidye olarak verilmesini emrettiğini görüyoruz. Demek ki biraz önce söylediğimiz gibi bu hadis-i şerif bize ihramlı olan kimsenin veyahut da ihramda olmayan kimsenin bu hadis-i şerifte sayılan 5 tane hayvanı katletmesinin caiz olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Bundan sonraki hadis-i şerifimiz Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Bu rivayette de Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمْ مُتَّفَقُونَ عَلَيْهِ Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken hacamat oldu. Bu rivayet bize neyi gösteriyor? İhramlı olan kimsenin ihramlı iken hacamat olmasının olunmasında bir beis olmadığını bize gösteren bir rivayet. Burada Buhari'de geçen rivayetin başka bir rivayetinde diyor ki ihtaceme fi ra'sihi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neresinden hacamat oldu? Başından hacamat oldu. Şimdi burası aslında ihram yasaklarıyla alakalı bizi ilgilendiren bir husus. Normalde buradaki elimizdeki rivayette hacamat oldu lafzı genel olarak geliyor. Sırtından da olmuş olabilir. Başından da olmuş olabilir. Ama Buhari'deki rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken başından hacamat oldu diyor. Normalde baştan hacamat olmak için oradaki saçların ne yapılması gerekiyor? Kesilmesi, izale edilmesi gerekiyor. Peki ihramlı olan bir kimsenin saçını kesmesi caiz olan bir şey mi yoksa ihram yasaklarından mı? İhram yasaklarından. O yüzden müellif bu rivayeti ne yaptı burada bize? Zikrettiği. O yüzden diyoruz ki bu Buhari'deki ziyadenin zikredilmesinin bizim için neyi var? Önemi var. Çünkü ihramlı olan bir kimse başından hacamat olacak ise o başındaki o hacamat olan kısmındaki saçları kesmesinden dolayı bir fidye vermesi gerekiyor mu? Yoksa gerekmiyor mu? Bu rivayet bize bunu veyahut da ilim ehlinin bu rivayet üzerindeki açıklamaları bize bunu gösteriyor. Diyoruz ki normalde biliyorsunuz oruç ile alakalı hususta, oruç tutan kimsenin hacamat olması ile alakalı hususta ilim ehli arasında ne var? İhtilaf var. Bazı ilim ehli oruç tutan kimsenin hacamat olduğu zaman bu hacamat olması orucunu ne yapıyor? Bozduğunu söylüyor. Ama diyoruz ki ihramlı iken bir kimsenin hacamat olması onun haccına veyahut da umresine ne yapmıyor? Bir zarar vermiyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken ne olmuş? Hacamat olmuş. Bu hadiste bize bu hadisin bu bab altında zikredilmesindeki hususlardan bir tanesi de demek ki ihramlı olan kimseden çıkan kan ne yapmıyor? Onun ihramına zarar vermiyor. İbadetler arasında neler var? Bazı farklılıklar olabiliyor. Yani mesela bazı ibadetlerde yasak olan bir şey diğerinden almayabiliyor. Yasak olmayabiliyor. Diyoruz ki burada da hacamatta çıkan kan insanın ihramına zarar vermiyor. İkinci bir husus, eğer vücudunda hani hacamat olduğu yerde herhangi bir kılın izale edilmesi söz konusu değil ise zaten diyoruz ki bu hususta en ufak bir şüphe söz konusu değil. Yani hacamat olan birisi vücudun herhangi bir yerinden hacamat olsa ve bu hacamatta vücudundaki kıllardan bir şey izale etmiyor ise diyoruz ki bununla alakalı bir sıkıntı söz konusu değil. Peki ihtilaf nerede ilim ehli arasında? Diyorlar ki eğer baş gibi saçın izale edilmesiyle alakalı ilim ehlinin büyük bir çoğunluğu diyorlar ki normalde bir sonraki hadis-i şerifte de bize gelecek Ka'b bin Ucra radıyallahu anh'ın kıssasında. Biliyorsunuz Ka'b bin Ucra radıyallahu anh ihramlı iken başında bitler oluşuyor. Ve bu bitler rahatsız ettiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Başını tıraş etmesini söylüyor ve bunun yerine fidye vermesini emrediyor. Burada da ilim ehli diyor ki eğer bir kimse başından bir kısmını hacamat olmak için bir o kısmı, yani hacamat olan kısmı eğer izale ediyor ise, saçlarını kesiyor ise ve ihramlı ise o diyor ki aynı saçını tıraş eden zor durumda kaldığı için saçını tıraş eden kimse hükmündedir. Bu yüzden dolayı ne yapması gerekir? Fidye vermesi gerekir. Eğer hacamat olduğu kısım oradaki kılları izale etme zorunluluğu yok ise bunun ihramına bir sakıncası yoktur. Bu konuyla alakalı Şeyh Hüseyin Rahimullah'ın olaya farklı bir bakış açısı var. Diyor ki hacamat olan kimse başından dahi olsa ihramlıyken buna fidye gerekmez. Birinci olarak diyor ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hacamat olduğu, Buhari'deki rivayette başından hacamat olduğu bize aktarılıyor. Ve aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bundan fidye verdiği ile alakalı bir şeyden bahsedilmiyor. İkinci olarak diyor ki o ayeti kerimede, Bakara suresinde geçen ayeti kerimede وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ Yani kurban yerine varıncaya kadar saçlarınızı tıraş etmeyin ayeti kapsamına ne yapmaz diyor. Bu girmez. Orada ne var? Başın komple tıraş edilmesi var. Burada ise gerekli olan bir yerin izale edilmesi var. O yüzden diyor ki bundan dolayı fidye gerekli değildir. Ama dediğimiz gibi diğer ilim ehlinin büyük bir çoğunluğu kesilen bu saçtan dolayı ne yapılması gerektiğinden bize haber veriyor. Fidye verilmesi gerektiğinden bize haber veriyor. Bir sonraki rivayet biraz önce söylediğimiz gibi Kâb İbni Ucra radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki Humulte ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem vel qamlu yetenâferu alâ vechhi fekâle mâ kuntu ura el veca'a belaga bike mâ ara etecidu şâten kultu lâ kâl fesum thelâthete eyyâmin اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاك۪ينَ لِكُلِّ مِسْك۪ينٍ نِصْفُ سَعْ مُتَّفَقُونَ عَلَيْهِ Bu rivayette de Kâb İbni Ucra radıyallahu anhu şöyle diyor. Diyor ki, bitler yüzüme düşüp dururken, ihramlı, saçları bitlenmiş, bitler diyor artık başımdan atlayıp ne yapıyordu? Yüzüme doğru düşüyordu. Bu durumdayken beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdüler. Yani sahabe ihrama girmiş. Hatırlayın daha önceki derslerimizde söyledik. Eskiden yapılan umreler, haçlar bugünkü kadar kolay değildi. Yani Medine'den bir çıkan adam Mekke'ye ulaşması 2 hafta sürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabenin hasta olduğunu biliyor. Başında bitler oluşmuş. Bundan haberdar. Bu sahabeyi kendisine getirdikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki beni görünce şöyle buyurdu. Rahatsızlığını gördüm. Bu dereceye varacağını tahmin etmiyordum. Bundan sonra diyor ki bir koyun bulabilir misin? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona neyi emredecek? Saçlarını kesmesini emredecek. Diyor ki bir koyun bulabilir misin? Diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hayır diye cevap verdim. Yani benim bir koyun kurban edecek neyim yok? Durumum yok, gücüm yok. Diyor ki o zaman 3 gün oruç tut. Veyahut da 6 fakiri her birine yarım sağ vererek ne yap diyor? Onları doyur. Yani başındaki bu eziyet veren şeyi gidermesi karşılığında fidye olarak bazı hususları ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeye sunuyor. Diyoruz ki bu rivayette muttefakum aleyh. Bu rivayette bize ihram yasaklarından başka bir hususu bize aktarıyor. İhrama giren kimse vücudundaki veyahut da başındaki kıllardan bir şeyi kasıtlı bilerek ne yapamaz? Alamaz. Alması caiz değildir. İhram yasakları kapsamına bu hususunda girdiğini söylüyoruz. Ancak mecbur kalırsa bu hadiste bize aktarıldığı gibi artık başındaki bitler ne yapıyor? Sahabeye rahatsızlık veriyor. Bu şekilde devam etmesi zor olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını kesip bunun karşılığında ne yapıyor? Fidye vermesini ona önerdiğini söylüyoruz. Öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir koyun kurban edebilir misin? Burada baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koyun kesmesini ona ne yapmıyor? Mecbur kılmıyor. Yani bir koyun kesebilir misin? Sahabe buna güç yetiremeyeceğini haber verince ikinci bir hususa geçiyor. Diyor ki 3 gün ne yapabilir misin? Oruç tutabilir misin? Veyahut da 6 tane fakiri her birine yarım sağ vermek. Sağ biliyorsunuz bir ölçü birimi. 1 sağ 3 kiloya tekabül ediyor. Yarım sağ 1,5 kiloya tekabül ediyor. Bu 1,5 kiloluk insanların yemiş olduğu kut dediğimiz bakliyatlardan işte pirinçti, bulgurdu, mercimekti bu tarz ürünlerden 1,5 kiloluk bir şeyi bir garibana bir miskine verip 6 tane böyle garibanı doyurduğu zaman üzerindeki bu zaruret halindeki yapmış olduğu, işlemiş olduğu ihram yasaklarından birisini ne yapıyor? Bu sayede fidyesini ödemiş oluyor. Diyoruz ki eğer bir kimse buna mecbur kalır ise başını tıraş eder, fidyesini verir. Bundan dolayı günahkar olmaz. Yapmış olduğu bu amelden dolayı günaha girmez. Çünkü zaruret hali var. Karşılığında fidye vererek bu zaruretten kurtulmuş olur diyoruz. Dönüp baktığımız zaman ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor. Diyor ki فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيلًا اَوْ بِهِ اَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ Sizden biriniz hasta olur veyahut da başında ona eziyet veren bir husus olur ise فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ O kimse için diyor oruç, sadaka ve kurban kesmesi vardır fidye olarak. Bu ayeti kerime bu sahabe için, Ka'b bin Ucra radıyallahu anhu için nazil olan bir husustur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu sahabeye getirdiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamayı, bu hadis-i şerifteki açıklamayı yapıyor ve bu ayet ne yapıyor? Nazil oluyor. Burada üzerinde durulması, dikkat edilmesi gereken bir husus var. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle başında eziyet olan, ona rahatsızlık veren bir şeyin karşılığında başını tıraş ettiğinde oruç tutmasını, miskin doyurmasını ve kurban kesmesini bize haber veriyor. Burada diyoruz ki bu rivayet bize hadis inkarcılarına reddiye verdiğimiz hadis-i şeriflerden bir tanesi. Nasıl? Diyoruz ki eğer bizler hadisleri bir kenara koyar isek, bize sadece Kur'an yeter der isek, bu ayeti kerimeyi nasıl anlayacağız? Üçünü birlikte vermem mi lazım? Şimdi adamı oruç tut diyeceğiz. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki oruç tutması lazım. Miskin doyurması lazım. Aynı zamanda kurban kesmesi lazım. Bunu üçünü bir arada mı yapacak? Bunlardan bir tanesini seçse, orucu seçti mesela. Kaç gün oruç tut diyeceğiz? Ayette bize açıklanan bir şey var mı Çakır abi?
Yok.
Kurban kes diyor. Küçük baş mı olacak? Büyük baş mı olacak? Kaç tane olacak? Ayette bunun bize şey var mı? Yok. Miskin doyur diyor. Yoksul doyur diyor. Kaç kişiyi doyuracak fidye olarak? Bize bu ayette açıklanıyor mu? Diyoruz ki açıklanmıyor. Veyahut da kaça ün doyuracak? Bu bize açıklanıyor mu? Açıklanmıyor. Diyoruz ki elimizdeki bu hadis-i şerif, Buhari ve Müslim'de geçen bu hadis-i şerif bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti tefsir ediyor. Ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste bize bahsettiği şeyleri söylüyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bize bunların keyfiyetini, miktarını ne yapıyor? Açıklıyor. Eğer kurban keseceksen, küçük baş kurban keseceksin ki bunun karşılığındaki fidye bu. Eğer buna güç yediremiyorsan, diyoruz ki o zaman oruç tutacaksın. Kaç gün tutacaksın nereden buluyoruz? Hadis-i şerife dönüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 3 gün oruç tutması gerekiyor. Oruç da tutacak durumu yok ise, o zaman diyoruz ki 6 tane miskini doyuracaksın, fakiri doyuracaksın, yoksulu doyuracaksın. Peki bunun ölçüsü ne? Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her bir fakir için yarım saha, yani 1,5 kiloluk bir bakliyat ile onu yedirerek içinde bulunduğun, zaruri olarak işlemiş olduğun bu ihram yasağından bu fidyeyi vererek kurtulabileceğini bize aktardığını görüyoruz. İhram yasaklarını genel manada işleyen kimseyi 3 gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. İhram yasaklarını işleyen, bugüne kadar saymış olduğumuz yasaklar var ya, işte elbise giyen var, işte koku süren var, tıraş olan var dedik, av hayvanlarını havlayanlar var dedik, dikişli elbise giyen var dedik. Ne yaptık? İhram yasaklarını saydık. Diyoruz ki bu yasakları eğer bir kimse bilerek hatırında iken, yani bilerek kasıtlı ve aynı zamanda unutmuş iken değil, hatırladığı bir halde ve hiçbir özrü olmadan yapıyor ise, diyoruz ki öncelikle bu kimse ne olur? Günahkar olur. Genelde buraya vurgu yapıyoruz. İnsanların nazarından bu kaçıyor. Adam ihram yasaklarından birini işlemiş. Adama diyorsun ki, sana soru soruyor. Diyor ki ben şunu yaptım, ne gerekiyor? Diyorsun ki işte ya koyun keseceksin, kurban edeceksin, ya 3 gün oruç tutacaksın veyahut da 6 tane fakiri doyuracaksın. Zannediyor ki Bunları yaptığı zaman günahı ortadan kalkıyor. Hayır. Öncelikle sen işlemiş olduğun bu günahtan dolayı ne yapman gerekiyor? Tövbe etmen gerekiyor. Ve bunun cezası olarak ne yapıyorsun? Bu fidyeyi yerine getiriyorsun. O zaman diyoruz ki ihram yasaklarından birisini bilerek, kasıtlı bir şekilde, hiçbir özrü olmadan işleyen kimse ne yapar? Öncelikle günahkar olur. Sonra bu saymış olduğumuz fidyelerden birisini tercih etme hususunda din bizi ne yapmıştır? Muhayyer bırakmıştır. Yani kurban kesebilir misin? Kesebilirsin. Kurban kesmeyip oruç tutabilir misin? Oruç da tutabilirsin. Oruç tutmayıp 6 tane miskin doyurabilir misin? Diyoruz ki bu üçü arasında muhayyersin. Yani üçünden birini seçerek bu fidyeyi yerine getirebilirsin. İkinci olarak diyoruz ki cahil olduğu için, unuttuğu için bu ihram yasaklarından birisini işliyor ise veyahut da mukrah olduğu için, yani aslında razı olmadığı halde buna mecbur kaldığı için yapıyor ise diyoruz ki bu kimseye hiçbir şey gerekli olmaz. Düşünün, unuttuğundan dolayı saçlarını kestin. Unuttuğundan dolayı koku sürdün. Diyoruz ki bu kimse unutarak bu işi yaptığı için veyahut da hükmünü bilmeyerek, cahil olduğu için yaptığı için diyoruz ki bundan dolayı hiçbir şey gerekmez. Bundan dolayı bir fidye gerekmez. Naslarla baktığımız zaman genel naslar buna delalet ediyor. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Rabbena la tuâhidne innesine ev ahta'na. Ey Rabbimiz, eğer unutur veyahut da hata edersek bundan bizi ne yapma, sorumlu tutma diye dua ediyoruz. Yani kişi unuttuğundan veyahut da bilmediğinden dolayı bir şeyden ne yapılmaz? Hükmünü bilmiyor ise sorumlu tutulmaz. Konuyla alakalı özel delilde ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki فَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. Sizden birisi kasıtlı bir şekilde av hayvanını öldürüyor ise bunun cezası olarak onun misli olan bir hayvanını abar, fidye olarak keser. Ayet-i kerimede ne diyor? Sizden birisi kasıtlı olarak. Burada ne var? Bir cahillik veyahut da bir unutma söz konusu değil. Kasıtlı olarak yaparsa ne var karşısında? Fidye vermesi gerekiyor. Ama kasıtlı olarak yok yapmıyor ise, cehaletinden veyahut da unuttuğundan dolayı yapıyor ise diyoruz ki bundan dolayı bir şey gerekmiyor. Üçüncü durum, bir kimse bilerek, isteyerek yapıyor ama buna yapmasını gerektirecek ne var? Şer'i olarak bir zarureti var. Yani bu hadis-i şerifte bize aktarılan, sahabenin başında bitler var. Normalde kendisine eziyet veriyor. Saçlarını bilerek mi kesiyor? İsteyerek mi kesiyor? İsteyerek kesiyor. Hükmünü, yani ihram yasaklarından olduğunu biliyor mu? Biliyor, cahil değil. Ama içinde bulunduğu zaruret halinden dolayı diyoruz ki üçüncü sınıf kimseyi, eğer bu sınıfta olan kimse bilerek isteyerek kesiyor ve bir zarureti var ise bundan dolayı günahkar değildir. İlki için ne demiştik? Günahkar. Birinci için dedi ki bilerek isteyerek kasıtlı yapıyorsa ve bir özrü yok ise hem günahkardır hem de ne yapması gerekir? Fidye vermesi gerekir. Bu hususta, üçüncü hususta diyoruz ki bu kimse günahkar değildir. Ancak ne yapması gerekir? Fidye vererek içinde bulunduğu bu sıkıntıdan kurtulabilir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Bu rivayette diyor ki لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ أَلْفِيلَ وَصَلَّتْ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّمَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرِ خَيْرُ النَّظَرِينَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا إِذْخِر قال يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخير متفق عليه. Bu rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'un bize aktardığı bu rivayet ve bundan sonraki alacağımız hadis-i şerif Mekke'nin ve aynı zamanda Medine'nin harem bölgesi olduğuna, yani bu Mekke sınırları içerisinde, Medine sınırları içerisinde harem bölgesi olduğuna, ihramlı olsun veyahut da ihramlı olmasın, bir kimse oranın ağacını kesemeyeceğine, otunu koparamayacağına, av hayvanını avlayamayacağına delalet eden bir hadis-i şerif. Peki müellif burada bunu niye zikrediyor? Yani ihramlı olan bir kimse yolculuğu esnasında ne yapıyor? Mekke'ye doğru hareket ediyor. Av hayvanını havlaması yasak. Peki Mekke'ye geldi. Temettü haccı yapan bir yerine düşünelim. Mekke'ye geldi, ihramdan çıktı. Harem sınırları içerisinde av hayvanını görse avlasa caiz mi? Diyoruz ki değil. Bu hem ihramda olan kimse için hem de ihramda olmayan kimsenin dikkat etmesi gereken hususlardan olduğu için bu konu altında Hafız İbni Hacer Rahimullah bu rivayetleri ne yapıyor? Burada zikrettiğini görüyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki Allah-u Teala elçisine Mekke'yi fethetmeyi nasip ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında ayağa kalktı, Allah'a hamdü sena etti. Sonra şöyle buyurdu: Allah Mekke'ye filin girmesini engelledi. Ancak Resulünün ve müminlerin orada galip gelmesini nasip etti. Mekke benden önce herhangi bir kimseye helal kılınmadı. Diyor ki bana da ancak günün bir saatinde ne yapıldı? Helal kılındı. Burası benden sonra kimseye de helal kılınacak değildir. Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez. Konuyla alakalı kısım. Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez. Dikeni, otu ne yapılmaz? Koparılmaz. Orada düşürülmüş, kaybedilmiş şeyi ancak sahibini arayan kimse ne yapabilir? Alabilir. Bunlarla alakalı ne yapacağız? Her biriyle alakalı açıklama yapacağız. Kim bir kişiyi öldürürse velisi diyor ki iki görüşten dilediğini seçer. Bunun da ne olduğundan bahsedeceğiz. Bunun üzerine Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamaları yapınca Abbas radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü, İzhir denilen bir ot var. Ve bizler bunu evlerimizde, kabirlerde ne yapıyoruz? İşimize yarayıp kullanıyoruz. Bunu diyor koparmamızdan dolayı bize ne yap? Bir ruhsat ver, izin ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İzhir denilen bu otu ne yapabilirsiniz? Koparabilirsiniz. Harem bölgesinde olsa dahi diğer şeylerine dokunamamakla birlikte bunun koparılması nedir? Caizdir. Abbas radıyallahu anh'un bu talebine karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde cevap verdiğini görüyoruz. Birinci olarak rivayette diyor ki لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ Mekke. Bildiğiniz üzere hicretin 8. senesinde Ramazan ayında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri Mekke'yi fethediyorlar. Mekke'nin fethinin gerçekleşmesinin kıssası nereye dayanıyor? Hudeybiye Anlaşması'na dayanıyor. Hudeybiye Anlaşması'nda bildiğiniz üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve müşrikler Peygamber Efendimiz umre yapmak için geliyor. Hudeybiye denilen mıntıkada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu kesip umre için izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Ve Hudeybiye'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekkeli müşrikler arasında ne oluyor? Bir anlaşma vuku buluyor. Hatta bu anlaşma şartlarından dolayı Hazreti Ömer ne yapıyor? Çok sinirleniyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlara birçok taviz verdiğini zannediyor. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'den vahiy alan bir peygamber. Kendi nefsinden, kendi hevasından bu anlaşmayı yapmıyor. Bu anlaşma Mekkeli müşrikler arasındaki anlaşmaların maddelerinden bir tanesi de Müslümanlar ile arada ne var? Bir barış sağlanıyor. İki taraf birbirine ne yapmayacak? Savaş yapmayacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu zamanı çok iyi değerlendiriyor. Artık Mekkeli müşriklerle arada bir anlaşma var. Eğer savaş olmayacaksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem civardaki ülkelere ne yapıyor? Elçiler gönderip onları İslam'a davet ediyor ve davet bu dönemde ne yapıyor? Hızlanıyor. Ne zaman ki Mekkeli müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile arasındaki olan bu anlaşmayı bozup Yani Mekkeli müşriklere tabi olan bir kabile, Müslümanlara tabi olan bir kabileye saldırınca, artık aradaki anlaşma ortadan kalkınca, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte ne yapıyor? Mekke'yi fethetmek için yola çıkıyor ve Allah Azze ve Celle Mekke'yi fethetmeyi ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nasip ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinin ikinci günü ayağa kalkıp insanlar arasında iken onlara bir hutbede bulunuyor. Onlara bir hutbe veriyor. Önce Allah'a hamd ediyor. Sonra Allah Azze ve Celle'ye sena ettikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara şunu açıklamak istiyor. Burası önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girer iken, yani büyük bir savaş olmamakla birlikte, günün o Mekke'nin sabah namazından ikindi vaktine kadar, o fetih gününde Mekkeli müşriklerle bazı gruplar arasında, Müslümanlar arasında ne oluyor? Bir savaş gerçekleşiyor. Oysa ki Mekkeli müşriklerin de Mekke'de, haram bölgesinde savaş yapmaktan ne yapıyorlar? İmtina ediyorlar. Çünkü orada Allah Azze ve Celle'nin tazim etmiş olduğu ne var? Kabe var. Allah Azze ve Celle orayı emin belde kılmış. Hatta ihram yasaklarından veyahut da ihramın dışında harem bölgesi içinde, biraz önce söyledik ya, oranın otu koparılmaz, av hayvanı ürkütülmez. Bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Allah Azze ve Celle'nin bu beldeyi emin bir belde kıldığını, o yüzden insanlara burayı tazim etmeleri gerektiği, bazı kuralları belirttiğini görüyoruz. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya savaşla girdiği için böyle bir konuşma gereği duyuyor. Yani insanlar artık bundan sonra Mekke'de her türlü savaş yapılabilir. İnsanlar birbirlerini öldürebilir, anlamasınlar diye. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya girerken neyi var dedik? Mekkeli müşriklerle arasında olan bir savaş söz konusu. Birbirlerinde savaşıyorlar, hatta ölenler var, değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık bunun helal kılınmadığını açıklayıcı ne yapıyor? Bir konuşma yapıyor. Diyor ki öncelikle habese an Mekke'te el fil. Allah Azze ve Celle fillerin Mekke'ye girmesini ne yaptı? Engelledi. Akabinde de kendisiyle sahabelerine bunun muvaffak kılındığından bahsediyor. Şimdi düşünün, Mekkeli müşrikler dedik neye? Kabe'ye tazim eden insanlar. Harem bölgesine tazim eden insanlar. Normalde Ebrehe, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Fil suresi olarak da meşhur olan kıssada, Ebrehe ordusuyla birlikte, fillerin de içinde bulunduğu ordusuyla birlikte Kabe'yi yerle bir etmek için Mekke'ye geliyor. Ve Mekkeliler şunu biliyorlar. Kıssayı hatırlayın. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi de, değil mi, onlarla karşılaştığı zaman diyor ki ben kendi koyunlarımdan, hayvanlarından sorumluyum. O Kabe'nin diyor Rabbi olan Allah ne yapacak onu? Düşmanlarından onu koruyacak. Yani biz onun işine ne yapmıyoruz? Karışmıyoruz. Ve böyle bir ordunun hezimete uğrayıp Mekke'yi ele geçiremediğini görünce Mekkeli müşriklerde şöyle bir özgüven oluşuyor. Diyorlar ki burayı Allah Azze ve Celle kimsenin ele geçirmesine ne yapmıyor? İzin vermiyor. Allah Azze ve Celle o koskoca orduyla gelen Ebrehe'yi ebabil kuşlarıyla ağzında taş taşıyan, taşları atıp onları yenilmiş ekine çevirerek bu şekilde hezimete uğratan Allah Azze ve Celle Muhammed ve onunla birlikte gelen ashabına da ne yapamayacak? Buraya girmelerine, buraya fethetmelerine izin vermeyecek mantığıyla ne yapıyorlar? Olaya bakıyorlar. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sallata aleyha rasulehu vel mu'minin. Allah Azze ve Celle diyor ki Resulü ve onunla birlikteki müminleri Mekke'ye onların başına ne yaptı? Musallat etti. Yani Allah Resulü ve sahabeleri gelip burayı ne yapıyorlar? Fethetmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar ki bu fetih onlara nasip oluyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fil olayından bahsedip akabinde de kendisinin Mekke'ye girmesinden bahsetmesindeki hikmeti ilim ehli şu şekilde açıklıyor. Ebrehe ve ordusu Mekke'yi ne yapmak için geliyorlardı? Yıkmak için geliyordu. Yani oradaki tazimi, Allah Azze ve Celle'nin mübarek bir belde kıldığı yerdeki o tazimi ortadan kaldırmak için geliyordu. Ve onlar eğer Mekke'ye girmeleri nasip olsaydı ne yapacaklardı? Oradaki halkı katledip oranın hürmetini ortadan kaldıracaklardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi sahabeleriyle birlikte oraya girip ne yaptı? Oranın halkıyla savaştı. Ve ne oldu? Bazı kimseleri öldürdüler. Ama diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin savaşması Mekke'nin hürmetini hiçe saydığından dolayı değil. Bilakis Mekke'yi tazim etmek için, orada hak ettiği değeri ona vermek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerinin savaştığını görüyoruz. Arada ne var? Fark var. Bir grup orayı yıkıp talan edip hürmetini yok etmek için gelirken, diğer bir grup oradan Mekke'den müşrikleri çıkartıp gerçek ehline, tevhid ehline orayı teslim etmek için geldiğini ve Allah Azze ve Celle'nin de onlara bu zaferi bahşettiğini görüyoruz. Ve Mekke'ye girerken sahabelerden bir tanesi Sa'd bin Ubade radıyallahu anh Ensar'dan Mekke'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber girerken şu sözleri sarf ediyor. Diyor ki el-yevmu yevmu melhame. Bugün diyor savaş cenk günü. Akabinde diyor ki el-yevme testahillu el-ka'bete. Bugün diyor Kabe'nin helal olduğu gün. Kafasında ne var? Müşrikler onlara karşı gelmiş. Sahabeler onlarla savaşıyorlar. Sa'd bin Ubade radıyallahu anhu diyor ki bugün diyor cenk meydanının olduğu gün. Bugün Mekke'nin helal olduğu gün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin bu sözünü duyunca diyor ki kezib. Diyor ki bu dediğin doğru değil. Bel hâzâ yevmun tuazzamu fîhi el-Kâbe. Bugün diyor Kâbe'nin tazim edildiği bir gündür. Yani sahabe oraya artık helal kılındı. Bundan sonra Mekke'de her türlü savaşın olabileceğini ifade eden bir söz söylerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü ne yapıyor? Yalanlıyor. Diyor ki bu doğru değil. Bugün diyor Kabe'nin tazim edildiği bir gün. Sonradan diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem فَاِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِعَدٍ كَانَ قَبْلِي. Mekke diyor benden önce hiçbir peygambere ve onunla birlikte olan hiçbir kimseye ne yapılmadı? Helal kılınmadı. Mekke her zaman hürmeti devam eden, orada savaş yapılması yasaklanan bir beldeydi. Benden önce hiçbir peygambere ne yapılmadı? Bu nasip olmadı. Böyle bir izin verilmedi. Diyor ki وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. Diyor ki bana da gündüzün bir vaktinde buraya girip savaş etmek ne yapıldı bana? Helal kılındı. İlim ehli diyor ki o Mekke'nin fethedildiği gün sabah namazından ikindi vaktine kadarki kısım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme orada adam öldürmenin, kendisine direnen müşrikleri öldürmesinin kendisine has helal kılındığı bir hususu bize aktardığını söylüyor. Çünkü ortada ne var? Bir zaruret hali var. Mekke'nin fethedilmesi, eğer karşında seni savaşarak seni öldürmeye çalışan birisi var ise ne yapman gerekiyor bu insanı? Öldürmen gerekiyor ki bu sıkıntı ortadan giderilsin. Diyor ki وَاِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِيَحَدٍ بَعْدِ. Ve diyor Mekke benden sonra da kimseye helal kılınmayacak. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra günümüze kadar ve kıyamete kadar Mekke'de zaruret halleri haricinde savaşılması ne yapılmış? Allah tarafından haram kılınmış. Çünkü tazim edilen bir belde, Allah Azze ve Celle bu beldeye bir değer vermiş. O yüzden insanların da burada birbirlerini katletmelerini, bu emanın, bu güvenin oradan gitmesini ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Yasakladığını görüyoruz. Ve yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra buranın helal kılınmadığıyla alakalı Bukhari ve Müslim'de geçen rivayette diyor ki in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fekulu. Diyor ki eğer benden sonra bir topluluk gelip de benim için burada savaşmanın bana verilen bu ruhsatı delil gösterir ise, orada savaşmaya, kendilerinin orada savaşmasına bana verilen bu ruhsatı delil gösterirse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara şöyle söyleyin. İnna Allah ezne li rasulihi ve lem ye'zen lekum. Allah Azze ve Celle Resulüne bu izni verdi. Ancak size böyle bir izin vermedi. Demek ki Mekke'deki o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme savaşılması kendisine has olan bir husus. Günün belli bir vaktinde izin verilmiş. Sonra o Mekke'nin haramlığı, haram oluşu kendisinden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşı yapmasından önceki gibi ne yapmış? Kıyamete kadar aynı haramlığı devam ettiğini bize açıklıyor. Diyor ki fela yunefferu sayduha. Onun av hayvanı ne yapılmaz? Korkutulmaz. Şimdi düşünün, eğer av hayvanını korkutmak yasaklandı ise av hayvanını katletmenin hükmü nedir? Haramlığı minbabi evla. O yüzden diyoruz ki bir kimse Mekke'ye girdiği zaman oradaki hayvanları ürkütmesine değildir? Caiz değildir. Ama örnek veriyorum, hepiniz de buna şahit olmuşsunuzdur. İşte haremin bahçesine giriyorsunuz. Birçok ne var? Güvercin var. Yürüdüğünüz yolda hayvanlar sizi görüp ne yapıyor? Ürküp kaçıyorlar. Bundan dolayı bu hadis kapsamına giriyor musunuz? Günahkar oluyor muyuz? Hayır. Diyoruz ki hayır. Niye? Çünkü ortada kasıt yok. Ama bilerek sen oradaki hayvanın üstüne koşup eğlenme amaçlı hayvanı korkutsan, diyoruz ki burası dünyanın başka bir yerine ne yapmıyor? Benzemiyor. Bunu yaptığından dolayı ne olacaksın? Günahkar olacaksın. Yani Mekke'nin neyi var? Hürmeti var. Allah Azze ve Celle oraya öyle bir hürmet vermiş ki oradaki hayvanı korkutmak dahi sana ne yapılmış? Yasaklanmış, haram kılınmış. Diyor ki وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا. Diyor ki oranın otu, ağacı ne yapılmaz? Koparılmaz. Düşünün, sadece bu hayvanlar ile sınırlı olan bir şey değil. Mekke'deki ağacı gördün, yapraklarını, dallarını koparamazsın. Yerde ot gördün, bu otu ne yapamazsın? Koparamazsın. Bunların hepsi ne? Mekke'ye verilmiş olan hürmetten dolayı. İlim ehli diyor ki burada ağacı koparılmaz, otu koparılmazdan kastı Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle kendiliğinden biten ot, ağaç. Eğer insanoğlunun dikmiş olduğu bir ağaç var ise veyahut da dikmiş olduğu veyahut da yetiştirmiş olduğu bir ekin var ise bunların alınmasında ne yoktur? Bir beis yoktur. Burada yasaklanan kendiliğinden çıkan ot veyahut da kendiliğinden çıkan ağaç. Bunun kesilmesi, koparılması Allah Azze ve Celle tarafından yasaklandığı bize haber veriliyor. Diyor ki hadisin devamında, burası da önemli. Belki çoğu kimse bu hususu bilmiyor. Diyor ki وَلَا تَحِلُّ سَاقِتَتُهَا اِلَّا لِمُنْشِدٍ. Orada bulunan kayıp mal ancak sahibini aramak için alınır. Bunun haricinde alınması caiz değildir. Hükmü hatırlayın. Daha önce konularda buna değinmiştik. Normalde Mekke'nin harem sınırı dışında dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bir mal buldu iseniz bir sene boyunca ne yaparsınız bunun? İlanını yaparsınız. Sahibini ararsınız. Örnek veriyorum, saat buldunuz. Örnek bulunduğunuz mıntıkada dersiniz ki saat kaybeden var mı? Belli aralıklarla bunu ne yaparsınız? Tekrarlarsınız. Birisi size geldi. Dedi ki ya ben saatimi kaybettim. Tabii vasıflarını bildirmeden sorarsınız. Hani bunu ilan eder. Saat kaybeden varsa gelsin beni bulsun. Adam geldi dedi ki ya kaybettiğim saatin özellikleri şöyle. Elinizdeki saat o değil. Diyorsun ki hayır, bendeki olan saat senin aradığın saat değil. Aradan bir sene geçti. Hala sahibini bulamadınız. Diyoruz ki artık o mal kimindir? Bulan kimsenindir. Ama diyoruz ki Mekke'de Mekke'de hüküm böyle değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahibini sürekli aramak kastı ile eğer bir kimse var ise bu şey üstlenecek. O kimse bunu alsın. Mekke'de yürüyorsun. Yerde para gördün. Yerde para gördün. Diyoruz ki eğer bunu alıp sahibini arayacaksan alacaksın. Eğer aramayacaksan ne yapacaksın? Bırakıp gideceksin. Ama günümüzde elhamdülillah bununla alakalı ne yapılmış? Bir müessese kurulmuş. Kabe'nin içinde kayıp malların teslim edildiği bir yer var. Bunu alıp o yetkililere teslim ettiğin zaman üzerindeki bir sorumluluğu ne yapmış olursun? Kaldırmış olursun. Ama bunu aldın, üzerimde taşıyayım, daha sonradan sahibini arayayım dersen bu mal senin neyinde? Kıyamete kadar zimmetinde. Üzerinden bir sene geçtikten sonra bu mal senin olmuyor. Diğer taraflarda ne dedik? Harem bölgesi dışında bir sene sonra senin oluyor. İlan ettin bir sene. Sahibi çıkmadı, senin oluyor. Ama harem bölgesinde diyoruz ki bu mal hiçbir şekilde senin olmuyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Dönüp dolaşıp aynı yere gidiyoruz. Mekke'nin hürmetini gösteriyor. Yani bir malı kaybettin. Kaybettiğin yerde kimse dokunmuyor ona asıl itibariyle. Gelip ne yapıyorsun? Kaybettiğin malı bulabiliyorsun. Böyle eman verilen bir belde. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer diyor Mekke'de kaybolmuş olan bir malı bulan var ise ve bunun sahibini arayacak ise o malı ancak ne yapabilir? O kimse alabilir. Yoksa onu oradan alması caiz değildir. Kendi mülküne geçirmesi caiz değildir. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ diyor ki بِخَيْرِ النَّظَرِينَ diyor ki eğer bir kimsenin bir akrabası, bir yakını, birisi tarafından öldürüldü ise öldürülen kimsenin velisi iki şey hususunda nedir? Seçme hakkına sahiptir. Normalde bu her tarafta da böyle midir? Evet. Ya kısas ister veyahut da diyet ister. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada neye cevaz veriyor? Eğer bir kimse haksız yere harem sınırları içerisinde öldürüldü ise o öldürülen kimsenin velisi öldüren katilden kısası ne yapabilir? Kısas hakkını talep edebilir. Bu kısas da harem bölgesinde ne yapılabilir? Uygulanabilir. Biz ne dedik? Harem bölgesinde savaşmak caiz mi? Değil. Otunu koparmak caiz mi? Değil. Peki bir adam bir adamı öldürdü. Bundan dolayı öldürülen kimsenin, maktulün akrabaları kısas istiyorlar. Harem bölgesi içerisinde bu kısas gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki velisi iki şeyi seçme hususunda nedir? Muhayyerdir. Kendisine bu hak verilmiştir. Ya kısas ister, bu kısas harem bölgesinde uygulanır. Uygulanmasında bir beis yoktur. Veyahut da diyet ister, bunun karşılığında ne yapar? Bir bedel alarak bu öldürme meselesi ortadan kalkmış olur. Aynı zamanda ilim ehli diyor ki zina ve aynı zamanda mürtedin durumu da böyledir. Yani zina eden evli veya kadın erkek zina ettiği ispat edilirse harem bölgesinde rejim haddi uygulanır mı? Diyoruz ki uygulanabilir. Bunun uygulanması harem bölgesindeki hürmete ters düşen bir şey değildir. Veyahut da mürted olan bir insan var, İslam dininden çıkmış. Bunun cezası harem bölgesi sınırları içerisinde verilebilir mi? Diyoruz ki verilmesinde bir beis yoktur. Bu açıklamaları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptıktan sonra Abbas radıyallahu anhu diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor izhir denilen ot hariç biraz önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Otların, ağaçların kesilmesini yasakladı. Abbas radıyallahu anhu da diyor ki izhir denilen otu bundan ne yapalım? İstisna edelim ey Allah'ın Resulü. Böyle bir talepte bulunuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de bulunmuş olduğu talebin gerekçesini de açıklıyor. Diyor ki çünkü biz bunu kabirlerimizde ve aynı zamanda evlerimizde ne yapıyoruz? Bu otu kullanıyoruz. O dönemde Çakır abi kabirlere lahitleri dizdiklerinde arada ne oluyor? Boşluklar kalıyor. Bu boşlukları kapamak için bu otları kullanıp üzerine de çamurdan ne yapıyorlardı? Tabiri caizse harç yapıp buradaki o delikleri bu ot ve çamur ile kapatıyorlardı. Aynı zamanda evlerin çatısını yaparken oradaki boşluklara bu otları koyup üzerine harç döküp tavanı bu şekilde kapatıyorlardı. Bu ot buradaki o harç ile araya konulan o tavanın yapılmasındaki konulan şeyi birbirine yapıştırıp bir şekilde düzgün bir şekilde kalmasına sebebiyet verdiği için Abbas radıyallahu anhu diyor ki bu otun bizim ihtiyacımızı gördüğümüz için koparılmasını ne yapıyoruz? İstisna edilmesini senden talep ediyoruz diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki illa el izhir. Diyor ki bu otun koparılması harem bölgesinde olmasına rağmen nedir? Caizdir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Genel manada bu rivayet bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Harem bölgesinin bir hürmeti olduğu, bu hürmetten dolayı orada savaş yapılamayacağı, oradaki hayvanın ürkütülemeyeceği, aynı zamanda işte otunun, ağacının koparılamayacağı bize aktarılıyor. Mekke'nin neyi var? Böyle bir hürmeti var. Bir sonraki hadis-i şerifimiz, inşallah onu haftaya alacağız. Orada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Mekke'nin bir harem bölgesi var ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'de aynı şekilde bir harem bölgesi olduğunu bize haber veriyor. Ve önümüzdeki haftada inşallah o hadise de değineceğiz. Ve aynı zamanda Mekke'deki harem bölgesi ile Medine'deki harem bölgesinin hükmü bir mi? Yani Mekke'de av hayvanı avladınız harem bölgesinde. Bunun etinin yenmesine değil, helal değil. Peki Medine'de av hayvanı avladığınız zaman harem sınırları içerisinde eti yenir mi, yenmez mi? Aradaki bu harem bölgelerinin arasında bir farklılık var mı? Yoksa bütünüyle hüküm olarak birbirine aynı mı? Bunda ne yapacağız? Haftaya inşallah bu hadis-i şerifle birlikte ele alacağız. Bugünlük bununla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.